Ayrım 2. Aşkın halleri. İkili ilişkilere farklı bir bakış. Anneme. İçindekiler. Giriş. Ah Minel aşk. Ben ve öteki arasındaki büyük aşk. Seküler tanrı aşk. Yalnızlığın imkansızlığı. Ben sende oluyorum. Aşkın psikolojisi, giriş, aşkı özlemek, aşık olmak, aşkın nihayete ermesinden duyulan hayal kırıklığı, tekrar yalnızım. Çiftleri bir arada tutan nedir? Evlilik ve mutluluk. Aşk solar. Günlük yaşam ve aşk ilişkisi. Sevgisizlik öldürür. Yakınlık korkusu. Cinselliğin rutinleşmesi, yatak odasındaki mezarlık, çalışmak ve aşık olmak, Madame Bovary ve ruh ikizleri, ideal aşk, artan beklentiler ve azalan memnuniyet, aşkın imkansızlığı ve üçlü ilişkiler. Bana bunu neden yaptın? Üçlü ilişkiler ve aktüel ilişkide dengeleme çabası. Üçlü ilişkiler ve çocukluk, geçmiş dizginleri ele alırsa. Koparılamamış bağlar. Aşk üçgeni. Hera'ya mektup, Zeus'a mektup, Semele'ye mektup. Bir müttefik olarak sevgili. Babasının sevgili kızı. Sadakatsizliğin cazibesi. Vuslat aşkın sonu mu? Aşk kavuşamayınca aşk. Oidipus karmaşası ve hadım edilme korkusu. 21. yüzyıla Oidipus karmaşasından ne kaldı? 21. yüzyılın ilişkileri. Eşim mi, sevgilim mi? Evlilik, aşk ve cinsellik. Sevgi gerçekten ne olursa olsun haklı mıdır? Sadakatsizliğin kaçınılmazlığı. Ayrılığın imkansızlığı, melankolik bağlanma. Kendi olmaktan korkmak. Bağlanma ve bozuklukları, melankolik insanın dramı, şımartan anne, melankoliğin ayrılma ve terk edilme korkusu. Aile artık mümkün mü? Aile ve evliliğin kısa hikayesi. Aile kavramının tanımı, eve ekmeği getiren erkek ev kadınına karşı. Aile kavramının psikolojik tanımı, aile üzerine diğer kültürlerden ne öğrenebiliriz? Kafamızdaki bu aile ideali nasıl oluştu? Antik çağdan orta çağa aile. Köylü ailesinden şehirli işçi ailesine geçiş. Romantik aşk ve çekirdek aile. Burjuva ailesinden 1950'lerin ve 1960'ların özelleşmiş küçük ailesine geçiş. Aile idealimiz neden mutsuzluk sebebi olabilir? Aile mitleri, diğer kültürlerden ne öğrenebiliriz? Latin Amerika aile yapısı, ataerkil aile modelinin sonu. Hindistan aile yapısı, aşk evlilikleri yalnızca Bollywood'da. Afrika aile yapısı, ömür boyu evlilik yoktur. Çin aile modeli, küçük mekanın getirdiği yeni mahremiyet. Türk aile yapısı, yalnızca tek bir Türk aile modeli var mı? Kadının aydınlanması ve aseksüel birliktelikler. Evlilik kurumuna birkaç eleştirel bakış. Mitchell ve Kipnis'e zorunlu bir feminist bakış. Geleceğin ailesi nasıl olacak? İlişkilerin geleceği, mahremiyetin globalleşmesi. Kötümser bakış, iyimser bakış, gerçekçi bakış, yaşam biçimlerinin olasılıkların çoğalması ve bireyselleşme. Bu kalem onların duyarlılığı. Son söz, kaynakça. İki kalp arasında en kısa yol, birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değebilen iki kol. Cemal Süreya. Kiran beni yalnız Türkiye'de değil, dünyanın herhangi bir yerindeyken de evde hissettiriyor. Orhan Pamuk'la bir söyleşiden. Giriş. İsviçre'de psikiyatri ihtisasım sırasında psikoterapiyle ilgili ilk derslerimi almaya başladığımda her şeyin bireyin kendinde başlayıp kendinde bittiğini düşünüyordum ve katıldığım ilk seminerler de bu düşüncemi doğrular nitelikteydi. Köklü bir psikoterapi ekolü olan psikanaliz, bireyin bütün sorunlarının üst benle alt ben arasındaki savaştan kaynaklandığını iddia ediyor. Biyolojik psikiyatri ise beyinde nörotransmitter adı verilen bazı maddelerin azlığı ya da çokluğunun psikolojik sorunlarımızın kaynağı olduğunu söylüyordu. Her iki ekol de öylesine ikna edici gerekçeler sunuyordu ki inanmamak zordu. Ama ne psikanaliz ne de biyolojik psikiyatri insanların neden en çok ilişkilerinde sorun yaşadıklarını anlatmıyor ve asıl önemlisi onlara ilişkilerini düzeltmeleri için ne yapmaları gerektiği konusunda yardım edemiyordu. Psikoterapide deneyimlerim arttıkça danışanlarımla ve hastalarımla yalnızca psikoterapi yöntemlerini doğru uygulamaya çalışan bir tekniker edasıyla ilişki kurmaktan yavaş yavaş vazgeçip onların karşısına daha çok ben olarak çıkmaya başladım. Gördüm ki insanlar seanslarda kendilerini daha iyi hissediyorlar ve zamanla dış dünyadaki ilişkilerinde de belli bir değişim gösterebiliyorlardı. Zaman içinde danışanlarımın hangi psikolojik sorunla gelirlerse gelsinler, ilişkilerinde belli bir ilerleme kaydettiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini gördüm. Diğer bütün terapötik tekniklerin yanında, hatta onlardan daha fazla, terapötik ilişkinin kendisinin en iyi terapi araçlarından biri olduğunun ayırdına vardım. Bütün bu süreç içinde bu konudaki deneyimlerimle fark ettiğim gerçekliği, yani insan ilişkisinin insanın birey olarak gelişimindeki önemini daha iyi ve sistemli olarak kavramamda beni en çok Jürg Willi ve Martin Buber adlı psikiyatrlar etkiledi. Onların kısaca ben artık ötekiyle olan ilişkisinde gelişebilir olarak özetlenebilecek psikoterapik yaklaşımları beni başka okumalara itti. Bowlby'nin bağlanma teorisini de bir de bu gözle okuduktan sonra nesne ilişkileri ve sahip olduğumuz şemaların ilişkilerimizi nasıl yönlendirdiğini daha iyi anladım. Şemalarımızın etkisi altında ilişkilerimizi değerlendirme ve algılama biçimimizin ruh durumumuz üzerindeki etkilerini daha açık olarak gördüm. Bu teorik ve pratik bilgiler temelinde insan ilişkilerinin en mahrem ve bizi en fazla biz yapan aşk ilişkisinin dinamiklerini anlamamın, beni insanı tanımamda ve sorunlarını değerlendirmemde daha da ileri götüreceğini düşünerek bu konuda yazmaya karar verdim. Bu yöndeki okumalarım, gözlemlerim, yaşantım ve uzun yıllara dayanan çift ve aile terapisi deneyimlerimle elinizdeki bu kitabı yazdım. Bu kitapta özellikle bir aşk ilişkisine kapıyı açan özlem ve ihtiyaçlardan başlayarak bir aşkın nasıl geliştiğini, nasıl normal hayat içine adapte olduğunu, bir aşkın gidişatını, hangi bireysel ve ilişkisel şemaların nasıl etkilediğini, aşkın nasıl sona yaklaştığını, yeni bir aşk özleminin ve ihtiyacının nasıl doğduğunu anlatmaya çalıştım. Bir dairenin tamamlanması olarak düşündüğüm bu süreçte günlük hayat, geçmiş yaşantılar, çocukluk travmaları, globalizasyon, kadının toplumdaki konumunun değişmesi gibi bireysel ve toplumsal etkenleri de ilişkiler üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri bağlamında inceledim. Bütün bunları yaparken kuru bir bilimsel havadan çıkabilmek ve kitabı daha rahat okunur kılabilmek için çeşitli roman kahramanlarından ve mitolojik öykülerden yararlandım. Bir edebiyat eleştirmeni edasıyla konuya yaklaşmadığımı, gayet pragmatik bir yaklaşımla örnekleri istediğim gibi özgürce ve biraz da hoyratça kullandığımı sanırım söylememe gerek yok. Son yıllarda etrafımdaki neredeyse bütün çiftlerin mutluluktan uzak bir yaşantı sürüyor olduklarını gözlüyorum. Aslında herkes güvenli bir bağlanma yaşamak, anlaşılmak, onaylanmak, ömür boyu birlikte olabileceği kişiyi bulmak ister. İnsanlar bir yandan tekrar tekrar ve umudunu yitirmeden hayatının aşkını ararken bir yandan da boşanmalar, sadakatsizlikler, aile içi kavgalar, aseksüel evlilikler etrafımızı kapladı. Mutsuz, yetinemeyen, kendine ve karşısındakine güveni azalmış bir insan topluluğu haline aldı dünya. Sosyologlar zaman zaman insanı ilişki kurabilen hayvan olarak tanımlarlar. Peki bilincini ve aklını kullanarak ilişki kurabilen tek hayvan olan insan neden en yakın, en mahrem ilişkisinde bu kadar başarısız? İnsan neden bir yandan ilişkiye girmekten hiç bıkmaz ve hep yeniden denerken bir yandan da bütün deneyimlerine rağmen bu kadar çok başarısız oluyor? Bu kitabı yazarken bir yandan da çağımızın bireyi nasıl hayatın her alanında yetinemeyen, tatmin olamayan, her şeyi tüketmeye, mümkün olduğu kadar çok tüketmeye, kaliteye değil kantiteye önem veren narsist bir birey haline getirdiği gerçeğiyle meşguldüm. Hiçbirimiz bu postmodern saldırıdan muaf değiliz. O kadar çok tekrarlandı ve kulağımıza o kadar çok fısıldandı, daha doğrusu haykırıldı ki, bir şeyin 40 kez söylendiğinde gerçek olması gibi bizim için de tartışılmaz bir gerçeklik haline geldi. Daha lüks ve daha pahalısını istememiz ve ona ulaşmamız bizi mutlu eder. Toplumsal değerlerin, etiğin, din ve geleneğin insan üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte insan akla gelebilecek her kararında özgür bırakıldı. Tüketme çılgınlığımız doruğa ulaştı ve toplumsal sorumluluğun yerini bireysel sorumluluk aldı. Seni mutlu ediyorsa her şey mübahtır. Bu kadar dünyevi bir zaman diliminde her din tarafından Allah'a ulaşma yolunda bir basamak olarak değerlendirilen insana duyulan aşk da sekülerleşti ve kendi kendisinin anlamı oldu. İlişkiye girdiğimiz insanları seçerken karşımızdaki bireyin karakter ve bedensel özelliklerinden daha çok seküler tanrı aşkın adeta dinsel kuralları söz sahibi oldu. Bu kitap biraz da bu kurallardan bahsediyor. Bu yalnız beni rahatsız etmiş değil tabii. İnsanlık bu sahte ve sanal değerler dünyasında gerçek bir ruhsal doyum sağlayamadığı için insanlığın bir kısmı da dine bir kez daha, üstelik daha sıkı sarıldı ve bütün dünya tekrar din savaşları çağına girdi. Bu din savaşlarından birbirinden daha da kopmuş, uzaklaşmış ve birbirini düşman olarak gören insan toplulukları olarak çıkacağımız, ortak, insani ve kültürel değerlerden gittikçe daha çok uzaklaşacağımız kesin. Bu savrulmalar, kent insanını birey olarak nerede duracağını bilemez duruma getirdi. Dini referans alan bir insan olarak mı yaşayacak ve böylece kent kültürüne sırtını dönecek, yoksa kentin modern yaşam biçiminin tadını almış birey olarak dinin bir anlamda kısıtlayıcı, cezalandırıcı ve çatık kaşlı yüzünü mü hayatından çıkaracak? Neden yalnızca birini seçmesi gerektiğini bilemeyen modern birey, bu özgürmüş gibi olan seçiminden daha da yalnızlaşmış olarak çıkacak? Evrim teorisini geliştiren Darwin, İnsanın Türeyişi adlı eserinde evrim teorisini anlatır ve doğal seleksiyondan bahsederken canlıların genetik olarak yarışmacı olduğunu ve hayatta kalabilmek için savaşmak ve bu savaşı kazanmak zorunda olduğunu savunmuştur. Oysa günümüz sinir bilim çalışmaları Darwin'in bu hipotezinin doğru olmadığını, insan beyninin insan genlerinin iletişim ve işbirliğine meyilli olduğunu ve bu sayede hayatta kalabildiğini göstermektedir. Kısacası insan beyni sosyaldir. Bu anlamda insanın kendine güvende, değerli, anlaşılmış, hissettiği ve bir o kadar da bağımsızlığını yaşayabildiği ilişkilere ihtiyacı var. Kendilik değerimizin yükselmesi, huzurlu ve mutsuz olmadığımız bir hayat sürebilmemiz buna bağlı. Peki bu mümkün mü? Bu kitap biraz da bunu sorguluyor. Peki yanıt verebiliyor mu? Bunu son sözde yanıtlamak istiyorum. İyi okumalar. Alper Hasanoğlu 1967 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 2 yıl Çorlu Devlet Hastanesi acil biriminde pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde fizyoloji ihtisası yaptı. Fizyoloji ihtisasında özellikle stres fizyolojisi ve epilepsi üzerinde çalıştı. Ardından İsviçre'de psikiyatri ihtisası yaptı. Ardından Basel Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, eş ve aile terapisi, afektif bozukluklar uzmanlık alanlarıdır. Almanca ve Türkçe çeşitli bilimsel kitaplarda kitap bölümleri, Türk ve yabancı bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği'nde ve Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Kursu'nda eğitmen ve süpervizörlük görevini yürütüyor. Halen İsviçre Basel'de ve İstanbul'daki muayenehanelerinde klinik çalışmalarına devam ediyor. İlk kitabı Bir Terapistin Arka Bahçesi Remzi Kitabevi'nden 2009'da yayınlanmıştır. Ayrım sonu.